Geliyor. Ha hocam şimdi geldi.
Evet, bağlandık.
Yalnız hocam Wi-Fi derseniz Wi-Fi'den çıkarsanız daha iyi olur. Bilginiz olsun.
Tamam, hemen yapayım.
Merhaba. Hocamın Wi-Fi'ni daha iyi derdim. Heh. Geliyor mu hocam sesiniz?
Geliyor, gayet güzel geliyor. Benimki geliyor mu?
Harika harika hocam. Hoş geldiniz. Tekrar
Hoş
merhaba.
bulduk. Biraz zor oldu çünkü hani teknolojiye, bu teknolojilere yeni yeni vakıf olmaya çalışıyoruz.
Olur
Artık
mu hocam?
alışacağız.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bugün Kore macerasını konuşacağız. Aslında mucizesini hem macera hem mucize diyelim. Ve bu konuda en uzman kimdir kimdir diye kamuoyuna bir sorduk hocam. Sizin isminizi her.
Teşekkürler, sağ olun.
Hocam isterseniz çok hızlı başlayalım. Belki öncelikle yani bu Güney Kore mucizesi nedir hocam? Bu şabollerden başlayıp bu döneme Güney Kore nasıl geldi? İşte şimdi koronayı konuşuyoruz, orada da bir başarı oluyor. Ne bileyim teknolojiyi konuşuyoruz, orada da bir başarı var. Başka ne bileyim ihracat diyoruz, orada da bir başarı var. Ya eğitimde başarı var. Yani şimdi bakıyorum ben bilmeyenler için söylüyorum ya 1905 ile 1945 yılı arası 40 yıl Güney Kore'de hocam Japonya'nın
Tabii.
yönetimindeydi.
Doğru. Doğru.
Sonra Kore Savaşı. Yani baktığımızda 1955'ten 60'tan sonra bir aslında
Yakın tarih.
yakın tarih var.
80'den
Ve
sonra hatta. 80'den
aynen
sonra hatta.
yani ve inanılmaz bir başarı hikayesi var ve bizi de çok seviyorlar. Güzel dostluklarımız var. Ben önce bir size hocam bir böyle kısa 5 dakikada hap gibi böyle 5
Tabii.
dakikada beşikten bir şey alayım.
Tamam. Öncelikle herkese önce size teşekkür ediyorum. Katılımcılara da çok çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırıp burada bizlerle birlikte oldukları için. Sizleri böyle internet ortamında sizlerle bir arada olmak çok güzel, çok zevkli. Çok teşekkür ediyorum. Ya yani Kore deyince hep böyle aklımıza mucizeler geliyor. Hep Kore deyince biz Türk milleti olarak hep aklımıza sempatik ve yumuşak, çok duygusal, çok romantik şeyler geliyor ama arka planına baktığımız zaman sizin de söylediğiniz gibi İşte 1900'lerin başında başlayan çok ciddi sıkıntılı bir döneme girmiş Koreliler. Ve bu yaklaşık 1910-1945 yılları arasında yaklaşık 35 yıllık bir Japon istila dönemi var. Ve bu Japon istila dönemi sırasında tabii ayaklanmalar oluyor, kurtuluş mücadeleleri var, birçok uğraşılar var. Bugün Kuzey Kore'de kalmış olan, hatta Kuzey Kore'nin lideri olan işte Kim Il-sung'a varıncaya kadar falan. Japon istilasından kurtulmaya dönük. İşte 1 Mart hareketleri var, gençlik hareketleri var, öğrenci hareketleri var. Koreliler bağımsızlık sevdalısı bir millet ama 1945'e kadar, yani 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombalardan sonra 2. Dünya Savaşı'nda mağlubiyetine kadar Japonya'nın Kore'de varlığı devam ediyor. Ne zaman ki Eylül başında, Eylül 1945'te Japonya Kore Yarımadası'ndan çıkmak kararı veriyor. Tüm Kore'yi taş taş üzerinde bırakmadan o zamanki işte yapı tekniğinde düşünürseniz ahşaptan yapılan binalar, işte Kore çok sık ormanlarla kaplı. Ormanlara varıncaya kadar, binalara varıncaya kadar yakıp yıkıp gidiyor, çıkıyor Japonlar 1945 yılında. 45-50 arası Pyongyang'da ve Seul'de kurulan iki ayrı hükümetin birbirlerinin tüm yarımadanın hakimi olduklarının beyanıyla geçiyor ve birbirlerine işte dahil olma, ilhak olma sevdasıyla geçiyor. Maalesef 1948'de iki tarafta birbirine kabul etmeyince hem Sovyet rejimi, yani komünist rejimle kurulan Pyongyang hükümeti, hem işte demokratik Amerika yanlısı olarak kurulan Seul hükümeti devlet kurmaya karar veriyorlar ve Temmuz'da 1948 Temmuz'unda Güney Kore, 1948 Eylül'de de Kuzey Kore kuruluyor. Ondan sonra 1950'ye kadar gene birbirlerine hep işte ne bileyim yarımadaya hakimiyetle geçmeleriyle süreç devam ediyor. Ta ki 1950'ye kadar, 1950 yılında maalesef iki hükümet de birbirini kabul etmediği için 25 Haziran 1950'de Kuzey Birlikleri Güney'i ilhak ediyor. Yani çizilmiş olan çok uluslararası toplantılar yapılıyor. Uluslararası toplantıların en sonu 1948 Aralık ayında Moskova'da yapılan konferanstaki 38. paralelin sınır kabul edilmesiyle ilgili konuyu Kuzey Kore ihlal ederek Güney Kore sınırına ilhakla geçiriyor ve ardından işte Birleşmiş Milletler'in dahil olmasını beraberinde getiriyor. Ve işte biliyorsunuz 1950-53 yıllar arası müthiş bir savaş. Yaklaşık 3 milyona varan Kore'nin tamamında Korelilerin kaybı var. Ve işte 1953 Temmuz'unda da ateşkes. Ve bugüne kadar süre gelen süreç hep ateşkesle geliyor. Yani Kore'de bugün bile hala ateşkes söz konusu. Dolayısıyla 1953, işte 2020 arasına bakacak olursak tam bir patlama, tam bir mucizeden bahsediyoruz aslında. 1953-60 arasındaki Lee Seung-man hükümetinin 1961 yılında Park Chung-hee ile darbesiyle devrilmesi ve 1961'deki iktidara gelen Park Chung-hee'nin 1979'da bir darbeyle işte maalesef talihsiz bir süreçle sonlanması takip ediyor. Ama o arada ne olduysa Kore'nin bugünleri hazırlanıyor. Şimdi burada hemen bir şey söylemek istiyorum. Kore bir mucize ülkesi, işte Han Nehri mucizesi falan falan bir sürü şeyler söyledi. Ama Kore bir sistem ülkesi. Bu çok önemli. Yani Kore'nin biraz sonra değineceğimiz her türlü konuyu sizler ve dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz de lütfen bu perspektiften ele alırsanız daha anlaşılır olacak söylediklerim. Sistem, sistem, sistem. Bu sistemi, bugünkü ekonomik sistemi, işte az önce sizin bahsettiğiniz Jeboller sistemini ki bugün Kore'de yaklaşık işte iki düzine yakın, yani 24 tane aşağı yukarı Jebol olduğu biliniyor ki hani izleyicilerimize biraz açıklamak gerekirse işte çoğunun bizi telefonlarından izlediği ya da bilgisayarlarından izlediği Samsung markası bir Jebol firması. Yani Jebol ne?
Aile şirketleri.
Aile şirketleri. Yani Jebollerin esas kurucusu da, esas mimarı da işte 1961'de darbeyle gelen ve 1979'da suikastle sonlanan Park Chung-hee iktidarının bir ürünü diyelim.
Aslında biraz daha aksiyonlu bir tarih var Kore tarihinde. Yani yakın tarih de öyle, geçmiş tarih de öyle.
Tabii tabii, yani müthiş bir adam. Yani Park Chung-hee, yani Kore'de sevenler var, sevmeyenler var. Yani şimdi darbeyle geldi diye demokrasi aşıkları, parlamenter sisteme inanan insanlar darbeye karşı. Şimdi Eurotron doğru konuşalım. Ama Park Chung-hee darbeyle gelmesine rağmen işte Semahal Undong dediği, yani yeni köy hareketi denilen bir hareket Kore'de başlatıyor 1970'li yılların başında. Ki bu biraz bizim işte Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki işte köy enstitüleri benzeri şeyler, yani köyün kalkındırılarak tüm genel sata yayılacak bir kalkınmadan bahsediyor. Ve bu arada Park Chung-hee çok ilginç şeyler de yapıyor aslında. Mesela 1960'lı yılların sonunda kalkınmış ülkeler ve kalkınmakta olan ülkelere gençleri yüksek lisans doktora yapmak için gönderiyor. Buraya da gönderiyor. Yani Türkiye'ye de geliyor. Yani koskoca Osmanlı İmparatorluğu küllerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti doğmuş ve müthiş bir kalkınma hareketi gerçekleştirmiş ve ciddi bir seviyeye gelmiş bir ülkeyi aslında Park Chung-hee incelettiriyor ve bunların Türkiye'den de giden raporlar Kore'nin belki de işte bir araştırma konusu, aslında test konusu bu, kalkınmasında mihenk taşlarından bir tanesi oluyor. Park Chung-hee biraz daha yakın tarihimizden şeyi anlatacak olursak, o da şu: bir önceki, şimdiki Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'den bir önceki Park Geun-hye'nin babası aslında. Yani öyle de belki dinleyicilere, izleyicilerimize oradan da bir örnek vermek gerekir. Ve cebollerin kurulmasıyla sistematik bir şekilde bütün cebollere, yani Samsung bir cebol, ondan sonra yaklaşık... Efendim?
Hyundai, Kia.
Hyundai, Kia, bugün bildiğimiz SK Telekom ki hani Kore'nin en büyük telekom firmalarından bir tanesi. Ki evet. İşte bu SK Construction, SK bu bizim Çanakkale Boğazı'ndaki köprüyü yapan firmanın sahip olduğu şey.
Allah'ta şimdi neydi aynı zamanda?
Evet, yani bu firmaların bir özelliği aile firmaları. Kesinlikle idarecileri aileden. Kurucu sülaleden geliyor ve kurucu sülale tüm yönetsel mekanizmaları kendi elinde tutuyor. Profesyonel yönetici kesinlikle en üst düzeyde, yani ilk böyle tap yukarıda kabul etmiyorlar. Böyle bir sistemleri var. Cebol'ler, ama Cebol'ler bugün Kore ihracatının, toplam ihracatının yarısını, Kore gayri safi milli hasılasının yaklaşık %20'sini oluşturuyor. Ve bu ceboller artık yani günümüze de biraz ayak uydurmaya başlamış. O da şöyle, küçük ve orta ölçekli işletmeler kuruyor bu ceboller. Artık yani büyük, kolosal o büyük firmaları artık yönetmek dünya ölçeğinde mümkün olmadığını çok uzun yıllar önce anlayıp bunları küçük ve yani KOBİ'lere dönüştürülen firmalar var. Artık Ar-Ge'ye çok yatırım yapıyorlar. Çok ciddi yatırımları var. Mesela LG firmasının işte o panel üretimine yaklaşık 800 milyon dolarla falan giriyor. Ama bundan yaklaşık 3 yıl önceki panel üretiminden elde ettikleri yıllık, sadece panel, LCD panellerden elde ettikleri yıllık gelir yaklaşık 30 milyar dolar civarı. Düşündüğünüz zaman hani küçük ölçekli şeylere de yavaş yavaş Koreliler adım atmış durumdalar yani şu an.
Peki bunun bir de kültürel boyutu, evet, sistem ülkesi olduğunu biliyoruz.
Evet.
Birçok artık özellikle bu demin bahsettiğiniz markaların başarısı zaten dünyada çok konuşuluyor. Kıyaslamalar yapılıyor diğer ülkelerle, bu hızla ilerlemek vesaire. Ama bunun mutlaka bir de kültürel bir boyutu da var. Yani böyle bir sistemi kurmanın, sürdürmenin kültürel bir boyutu da var. Hatta benim bildiğim önemli hikayelerden bir tanesi de bu ülkenin borcunu kapatmak için vatandaşların seferberlik ilan etmesi, doğru, yaptıkları, doğru, büyük fedakarlıklar vesaire. Bu da kolay, doğru, belki kısaca anlatırız. Bu da kolay yapılabilecek bir şey değil. Yani sadece sistemle, yasayla ya da hükümet gücüyle yapılabilecek bir şey değil. Bir kültürel bir boyutu da var herhalde. Biraz da belki bundan bahsetmek lazım.
Yani özellikle hocam mesela ISU'yla Kore şirketinde Samsung'da çalıştığım dönemlerde tabii ki çok fazla Koreli dostlarımızla hala yine birlikte yemekler yiyoruz, buluşuyoruz falan, ama o dönemde kiminle yeni çalışsak, Kore'den kim yeni gelse, onu bir yemeğe götürsek ya da dışarıda bir şey yapsak, bize sürekli o IMF'e nasıl toplumun bir anda parayı ödediklerine seferberlikle hep o hikayeyi anlatırlardı. Yani bu Samsung'un başkan yardımcısı da bunu anlatıyordu. Ne bileyim Samsung'da
çok
gururlandırdı. O bize etkilemiştir.
Tabii yani bu hani çok büyük bir meblağ tutan bir şey değil aslında o. Yani halkın verdiği şey. Ancak yine sistemden dem vuracak olursak, yani sistemi anlatacak olursak şöyle. Kore kolektivist bir toplum. Yani kültürel bakımdan tipik bir Asya ülkesi. Kore'de bazı tartışılmaz şeyler vardı. Yani hiyerarşi, işte küçük ve büyük karşıtlığı. Yani bunu mesela şöyle anlayabiliriz. Bayraklarına baktığımız zaman ortada bir o yin yang dairesi vardır. Değil mi? Yani o bir dengedir aslında. Yani gökyüzü ve yeryüzünün bir harmonisidir. O aslında şeyi de temsil eder. Yani kadını temsil eder, kadın ve erkeği temsil eder, iyi kötüyü temsil eder, işte artıyı eksiği temsil eder, sıcağı soğuğu temsil eder falan. Şimdi bu denge içerisinde Kore'nin kolektivist yapısını biraz çözümlemek lazım. Tipik bir doğu ülkesi dedik. Bir kere dillerine varıncaya kadar, mesela şöyle söyleyeyim, en temelde bir şeyden ben öğrencilere de ilk başta geldikleri zaman aynı şeyi söylerim. Aynı ben eve gidiyorum cümlesini temelde söyleyebilecek üç tane tür cümle var. Yani ben büyüğe söyleyebilirim, yaşıtıma söyleyebilirim, küçüğe söyleyebilirim. Şimdi bakınız, bu sistem, bu hiyerarşik yapılanma içerisinde kolektivist olan ve bireyci olmayan bir yapıdan bahsediyoruz. Yani genel bütünden bahsediyoruz. Yani burada birazcık şöyle Asya kültürüyle Batı kültürünün karşılaştırmasını da yapabiliriz. Yani ben merkezci Batı kültüründense toplumsalcı kültüre ait Kore'nin işte o IMF krizindeki işte o gidip de altınlarını bağışlamaları, değerli metallerini, değerli eşyalarını bağışlamaları, paralarını vermeleri, sadece bir kağıt karşılığında bunları vermeleri çok tüm dünyaca anlaşılamadı neden oldu. Ama burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani işte belki şeye de gireriz şimdi biraz sonra. Yani şimdi tüm Kore şeyden bahsediyor, tüm dünya şeyden bahsediyor. İşte bu korona virüsünde Koreliler nasıl bakıyor?
Evet, ben tam oraya bağlamak istedim. Aslında bu kolektivist toplum yapısı ne kadar orada yardımcı oldu bu son dönemde ki salgınla mücadelede.
İşte sistem dediğimiz şey o örgütlü yapılanmayı beraberinde getiriyor. Yani en küçük sosyal katmandan en üstteki devlet başkanına kadar ki geçen basamaklarda hiç kimse ne diyelim üstün verdiği talimatı aşağıya aktarmakta ve uygulamakta ve üstüne bu konuda bilgi vermekten imtina etmiyor. İşte o IMF krizini de atlatmalarındaki böyle bir faktör var. Çünkü bu işte korona krizindeki sıkıntıyı aşmalarında, gerçi korona krizi de aslında belki o kültürel backgroundlarının bir çıktısı diyebiliriz. Nasıl oldu bu? Gene örgütsel bir yapı içerisinde, gene sistematik bir yapı içerisinde bir Hristiyan örgütü olan Shincheonji diye bir tarikatın Daegu'daki kilisesiyle işte Wuhan'daki kilise arasındaki kontakla oraya gidip gelen insanlar Wuhan'dan bakteriyi buraya, virüsü buraya getiriyorlar. Sonra bu sistemli yapı içerisinde kendi kiliselerin içerisinde o kadar kapalı bir örgüt yaşantısı kuruyorlar ki Shincheonji tarikatı. Dışarıya bilgi vermek istemiyorum. Ama gel zaman git zaman bu iş artık devleti ilgilendiren ve tüm Kore toplumunu ilgilendiren bir şey olmaya başladıktan sonra Shincheonji tarikatı kendisi söylüyor. Artık biz tamam yani kusura bakmayın diye Shincheonji tarikatının lideri de çıkıp özür dilemek zorunda kalıyor. Ve yaşadıkları şöyle bir sıkıntı var Kore'nin. Biliyorsunuz işte bu MERS'te 2015'ten sonra, MERS krizinden sonra biyoteknoloji firmalarına müthiş bir yatırım yapıyor Koreliler. Ve özellikle MERS öncesindeki SARS, MERS ve korona üçlüsünü bugüne gelinceye kadar o iki tecrübeyi çok iyi kullanıyorlar. Ve yaptıkları yatırımla ve yapmaları gereken neyse bunu çok iyi etüt etmişler. Mesela işte sizler de Kore'ye gittiniz zamanında. Hiç dikkatinizi çekti mi? Kore'de uçaktan indiğiniz zaman bastığınız yer. Uçaktan iner inmez bastığınız yer dikkatinizi çekti mi? Islaktır yerler. Yerler ıslaktır. Yani o SARS ve MERS krizini bir şekilde bertaraf edebilmek için yurt dışından gelen uçaktan inen yolcuların ayaklarının altını hiç rahatsız etmeden, hiç bilgi vermeden, hiç onları onların sıkıntıları bir herhangi birisinde böyle sanki hani şüphelendirici bir şey bile yapmadan hemen ayaklarının altındaki bakterileri, virüsleri mikropları öldürmek için ilaçlı bir sudan geçiriyor. Ama hiç kimse fark etmez. Şimdi hemen kameraya çekerler. Hemen ısılar tespit edilir. Ve o zamandan bu zamana, bakın size çok enteresan bazı sayılar vereceğim. Korona krizini aşmalarında Korelilerin üç tane ana şey etkili oldu. Bir tanesi CCTV'ler, yani şehir içerisindeki yani muhtelif yerlerdeki kameralar ve bunlar belli merkezlerden kontrol ediliyor. İkincisi banka kartı, üçüncüsü de cep telefonları. Yani CCTV'lerde mesela şöyle bir istatistik dikkatimi çekti benim. Bir günde 83.1 kez kameralara takılıyor her Koreli. Ve her 9 saniyede bir kameraya giriyor. Her Koreli her 9 saniyede bir kameraya giriyor. Bakınız yani Koreliler ciddi bir şekilde hasta olan kişi tespit edildikten sonra bu kişinin cep telefonuyla ve yüz tarama sistemiyle takibini başardılar. Ve herhangi bir kişideki virüslü bir kişinin tespit edilmesinden sonra erken tanıya imkan tanımak için o işte MERS krizinde biyoteknolojiye yaptıkları yatırımla test kitleri üretimine ile kendi test kitlerini yaklaşık günde 15 bin civarında test uygulayarak yakınlarını ilk aşamada özellikle gençler ve özellikle hiç işte kendisini rahatsız hissetmeyenler üzerinde testler yaptılar. Ve bu sayede hiç çevresine de hasta olarak algılanmayan, kendisini hasta hissetmeyen, hastaneye gitme bile ihtiyacı duymayan insanları bir bir ayıklayarak tedavi etme yoluna ve sosyal işte izolasyona tabi tutarak bu işte başarılı oldular ki hastalananların yaklaşık %1'inde tüm dünyada çok ciddi bir orandır bu. Ölüm oranıyla Kore çok ciddi bir başarı elde etmiş durumda. Yani mesela Çin'de falan bu oranlar biraz daha şey, bazı ülkeler mesela Hindistan'da falan biraz daha düşük seyrediyor ama Kore gerçekten bütün hastalarını sistem içerisine dahil etmiş, tedavi olanları da ölenleri de bugün bile hala Dünya Sağlık Örgütü ile de paylaşan bir ülke. Dolayısıyla burada bir erken iz sürme, yani o virüs test programıyla erken iz sürmeyle çok ciddi bir başarı elde ediyorlar. Burada tabii bu işin teknik yanı. Az önce işte sizin de sorduğunuz gibi işte kültürel boyutu ne bunun? Bir kere üst komşusunu, alt komşusunu, yan komşusunu, arabada yanda geçerken ki bir insanı, sokaktaki herhangi bir insanı enfekte etmek Koreliler açısından çok büyük bir ayıp, çok büyük bir utanç kaynağı. Yani şöyle Kore'nin kendilerine sakin sabahlar ülkesi derler. Yani bir önceki Kore'nin adı sakin sabahlar ülkesidir. Kore'de her şey sakindir. O sükuneti bozmamak, o atmosferi bozmamak için de Koreliler sistematik bir şekilde az önce söylediğim o sizin de bahsettiğiniz o kültürel altyapı, işte o kolektivist toplumsal yapı içerisinde herkes birbirinin himaye eder, korur, kollar. Büyük büyüklüğünü koruyarak, küçük de itaat ederek yapar. Yani bu işte az önceki söylediğim sistem bu. Bunu her yere yayabilirsiniz. Yani bunu MERS başarısına da yayabilirsiniz, IMF başarısına da yayabilirsiniz, korona başarısına da, Kore'nin ekonomik gelişmesine de yaymak çok olası.
Bir de geçen hafta seçimler oldu bu kargaşa içerisinde, bu COVID krizi içerisinde. Seçimler oldu ve çok da yüksek katılımlı gerçekleşti seçimler. Bunun acaba bu dönemdeki tecrübeyle ilişkisi var mıydı?
Yani son 28 yılın değil mi hocam? En yüksek katılım oranı oldu herhalde.
Tabii tabii yani çok ciddi bir başarı elde ettiler. Yani şu andaki iktidardaki Başkan Moon Jae-in işte Kuzey Kore politikaları bakımından çok ciddi eleştiriler alıyordu. Çok ciddi eleştiriler alıyordu. Yani bazı işte ekonomik politikaları bakımından da eleştiriler alıyordu. Ama çok enteresandır. Bu sağlık politikaları ve özellikle koronayla mücadele konusunda müthiş bir başarı elde etti. Ve vatandaşı, Kore vatandaşları şu andaki yönetimlerine güvendi. Yani bu konuda güven oluşturdu. Ki seçimleri bu ortamda yapmak çok ciddi içerisinde tehlikeler barındıran şeyken, kimin nerede, hangi sandıkta, nasıl oy kullanacağı, hangi dezenfeksiyon önlemlerin alındığı tüm vatandaşlara duyurdu. Kaç metre aralarında, bakın biz bir metrelerle başladık Türkiye'de. İşte o sosyal mesafe şeyini. Kore biz 1 metre diye bahsettiğimiz günlerde bile Kore en az 2 metre diyordu. Yani sosyal mesafe, işte o oy verme sıralarındaki o 2 metre mesafeyi diye varıncaya kadar. Bu seçimler devletin himayesinde, devletin koruyuculuğunda, halkın devlete güvenmesiyle yapılmak zorunda olan bir seçimdi aslında. Yani Kore seçim sistemi de enteresan. 4 yılda bir kesinlikle değişmez bu sistem. Ve Kore'nin mevcut düzeninde mevcut istikrarını, mevcut ekonomik kalkınmasını, o işte mucize dini tüm dünyada bilinen mucizenin devamını sağlayabilmek bu demokratik sistemin, demokratik parlamenter sistemin devamından geçiyor. Ve o demokrasinin izin verdiği belli aralıklarda halktan güven oyunu hükümetler almak zorunda. Aksi takdirde eğer alamazsa bir önceki işte Park Geun-hye iktidarını düşünün. İşte bir takım yolsuzluklar patlak verdi, işte ne bileyim başkanın bir takım sıkıntıları ortaya çıktı. Ama halk ayaklanmasıyla, halk sabahlara kadar Kore'nin belli merkezlerinde oturma eylemleri yaparak başkanı iktidardan etti. Yani başkanı koltuğundan kaldırdı. Dolayısıyla istikrarı yakalayabilmek açısından, parlamenter sistemin devamını sağlayabilmek açısından bu seçimin yapılması gerekiyordu. Birbirlerine hem halkın ideolojisi hem idarecilerinde halkına güveni beraberinde getirdi diyebilirim.
Sosyal güvenlik sistemiyle ilgili sorular geliyor. Yani bizimkine benziyor mu? Özel emeklilik ya da özel sağlık sigortası mı ağırlıklı? Nasıl olup da bu kadar yaygın hizmet verebilen bir sistem nasıl kurulmuş? Ya da neye benziyor tam olarak? Onunla ilgili bazı sorular var.
Şimdi şöyle, yani bizdeki sistem biraz... ne diyelim, yani Avrupa sistemi, Avrupa'dan bizim örnek aldığımız bir sistem aslında yani. Kore sistemi biraz Amerikan sistemine benziyor. Yani çalışan yerler kendi çalışanlarının sosyal güvencesini sağlamak zorunda. Özel sağlık sigortaları, özel emeklilik sigortaları da, özel emeklilik programları da Kore'de var ama sağlıkla ilgili eğer sağlık sigortanız yoksa Kore'de tıpkı Amerika'daki gibi yüksek faturalar sizin karşınıza çıkabilir. Ama çalışan ve çalışan insanların zaten tamamı sosyal güvence altında, aileleri sosyal güvence altında. Ama çalışmayanlar da sosyal devlet gereğince belli oranlarda devletin himayesi altında. Mesela şöyle bir şey, bu Kore vatandaşlarına, özellikle bazı bu krizden etkilenen vatandaşlarına 3 ay boyunca aylık 1 milyon won, yani aşağı yukarı bu işte 1000 dolar civarı falan yapıyor. Yani bugünkü kurla aşağı yukarı 6.500 lira civarında her ay 3 ay boyunca yardım yapmayı taahhüt etti. Ve şu anda halk bu yardımı alıyor. İlk başlarda çok ciddi bir şekilde mesela maske sorunu vardı. İşte maskesiz dışarı çıkılmaması, işte ne bileyim işte toplu taşıma araçlarına binilmemesi zorunluluğu falan. Ama devlet çok kısa bir süre içerisinde hem ithal ederek maskeyi hem üreterek Çin dışında birçok ülkeden ithal etti. Çin'den ithalatı engelledi. Çok kısa bir süre içerisinde halkına ücretsiz maske dağıttı. Çok kısa bir süre içerisinde. Bunu da işte ne bileyim bizim muhtarlıklar diye adlandırabileceğimiz ofisleri var her mahallede. O mahalleler aracılığıyla Kore bu sistemi başardı. Yani ve çok kısa bir süre içerisinde herkesin vatandaşlık numarasıyla ne kadar maske alması gerektiği konusunda bilgilendirmeler olmasına rağmen acil durumda olmayanlar, ihtiyacı olmayanlar gidip de maske almadı, biliyor musunuz? Yani ihtiyacı olanların almasına imkan tanıyabilmek için zaruri olmadıkça gidip de maske alıp maskelerin erken tükenmesinin önüne geçtiler. Bu önemli bir şey. Yani Kore'nin işte yardımlaşma kültürünün, kolektivist kültürün gene o sistematik kültürün bir uzantısıdır diyebiliriz.
Bu arada aklıma şey geldi. Siz şimdi hani çalışmayanlar da sosyal devletten kısmen kapsanıyorlar dediniz ya. Kayıt dışı ekonomi ne ölçüde Kore'de?
Yok. Kore'de yok. Kayıt dışı ekonomi yok. Yani her şey kayıt dışı.
Deyince benim de aklıma geldi. Yani ilk gittiğimde Samsung'un bir şehir merkezinde bir Gangnam Street'in üzerinde bir şey var. Bir genel merkezi. Bir de Suwon şehrinde Digital City isminde bir dijital bir şehir var ama ilk ana merkezine gittiğimde 3 tane işte 50 katlı gökdelen bizi karşılamıştı. Ben de hepsini tabii Samsung Elektronik olarak düşünmüştüm ama en büyük gökdelenlerden biri Samsung'un sigorta şirketi.
Evet.
Yani Kore'deki en büyük sigorta şirketlerinden birisi Samsung'un. Kore'nin en büyük hastanelerinden birisi Samsung'un. Kore'nin en büyük Sangre Oteli var. 7 yıldızlı Samsung ailesinin. Yani
Doğru.
sadece Samsung deyince işte siz biraz önce Çebörler'den bahsettiniz. Sadece yani elektronikle uğraşan bir şirket olmadığını da ben gittiğimde ancak anlayabilmiştim.
Tabii. Hyundai mesela işte bizim Hyundai işte, otomobillerine bindiğimiz Hyundai firması birçok sektörde yani kimya sektöründe var, inşaat sektöründe dünya devlerinden bir tanesi. Sadece yani otomotiv üretiminde değil, büyük tonajlı mesela gemi üretiminde yani dünyanın işte, Norveçli, o Yunan büyük tonajlı gemi üreticilerini falan yerle bir etti, darmadağın etti yani
Benim
sektöre
bildiğim
girerek.
dünyanın en büyük 3 gemi üreticisi Kore'den zaten.
Kore'de yani bu bakımdan ama mesela çok ilginç bir şey var burada. Ağır sanayinin bir numaralı ham maddesi nedir? Demir ve çelik. Bir gram demir çıkmaz Kore'den. Yani demiri çok iyi bir şekilde işleyen, çeliği çok iyi şekilde kullanan bir sanayiye sahip olan bir ülkede bir gram demir rezervleri yokken dünyanın iki numaralı çelik işletmesi Kore'de, POSCO. Dünyanın ikinci büyük çelik işletmesi. Yani bu çok enteresan.
Tabii.
Ama şöyle bir şey, Kore'nin o ağır sanayi hamlesini yapabilmesi için bunlara ihtiyacı var. Yani demire ihtiyacı var, çeliğe ihtiyacı var. Ama daha çok yetişmiş insan kaynağına ihtiyacı var. Kore'nin mesela en önemli özelliklerinden bir tanesi eğitim ateşi yüksektir derler Koreliler. Yani Koreliler kendileri için. Eğitime müthiş yatırım yaparlar. Yani çocuk doğduktan sonra hemen hemen yani ben şöyle hani hiç abartmıyorum yani 3-4 yaşından itibaren çocuklar dershanelere gitmeye başlar. Ne dershanesi diyeceksiniz? İşte tekvando dershanesi, keman dershanesi, işte ne bileyim değişik sosyal faaliyetler dershanesi, işte 6-7 yaşından sonra okula başlar ama okuldan sonra İngilizce dershanesi, okuldan önce işte keman çalma, flüt çalma dershanesi falan. Dolayısıyla Kore ve aileler, mesela kadınların şöyle bir sıkıntısı vardır kadın, sosyal olarak Kore'de. Yani artı mı eksi mi iyi mi kötü mü yani sizler değerlendirin istiyorsanız. Kadınlar sanayinin içerisinde vardır. İş dünyasının içerisinde vardır Kore'de. Ama belli bir seviyeden sonra bu da şudur. Yani evlenip çocuk sahibi olduktan sonra tek sorumlulukları vardır. Çocuklarını iyi yetiştirmek. Çocuklarını iyi yetiştirebilmek için de çoğu kadın işlerinden ayrılırlar. Yani talihsiz bir şey. Yani kadınlar adına baktığımız zaman talihsiz bir şey. Ama o kadar iyi yetiştirirler ki üniversiteye gelene kadar şöyle söyleyeyim ben size liseye başlayan çocuklar üniversiteye gidene kadar dershane ve okul arasında mekikte okudukları için neredeyse hiç babalarını görmezler. Gördükleri tek bir ebeveyn vardır anneleri. Sabah anneleri kalkar kahvaltılarını hazırlar. Akşam işte gelinceye kadar onların işte temizlik, bulaşık, yemek, işler falan hallettikten sonra geldiği zaman çocuk ne gerekiyorsa okurken ki işte ne bileyim işte evde çalışırken okurken ne ihtiyacı varsa çocuğun onu giderirler. Sabah gene aynı şekilde rutine bağlanmıştır. Dolayısıyla
yani çok disiplinli de hocam tabii yani dediğiniz gibi eğitim.
Eğitim.
Sabah 5'te kaç yıl boyunca hatırlıyor musun?
O şey dönemi galiba yine bu borç ödeme döneminde miydi? Bu gece mesaileri, bütün izinlerin kalkması, otobanlarda böyle geceleri bızır bızır arabaların çalışıp herkesin fabrikalara, iş yerlerine gelmesi falan gibi. Yani aslında hepsi dediğiniz gibi dönüp dolaşıp bir sistem, bir hiyerarşi
evet.
Ve o toplumcu yapıya tekabül ediyor. Yani diyorsunuz
tabii.
Ki evet, anneler açısından, kadının pozisyonu açısından evet biraz tartışmalı bir durum. Hani kadının bir noktadan sonra tamamen anne olarak hayatını sürdürmesi. Ama şunu da biliyoruz ki kız çocukları da çok iyi eğitim alıyor aynı şekilde.
Tabii. Tabii, o
kesinlikle
tartışma.
aynı oluyor. Belki
Tabii.
birazcık tercih meselesi haline geliyor. Evlenip çocuk sahibi olduktan sonra eğitimini bir yana bırakıp çocuk yetiştirmeye eğitim.
Tabii yani şeyin mesela Kore'deki en iyi üniversiteler, en iyi bölümler diyeyim daha doğrusu eğitim fakülteleri, eğitimle ilgilidir. Yani öğretmen yetiştiren bunlar. Ve buradaki en iyi öğrenciler de kadınlardır. Kadın öğrenci sayısı yani dolayısıyla mezunlar, kadın mezunlar sayısı fazla, kadın öğretmen sayısı fazla. Ve şöyle bir şey, mesela öğretmenlere en yüksek maaşları verirler. Yani öğretmenin maaşla ilgili, parayla, pulla ilgili hiçbir derdi olmayacak. Hem sosyal güvencesini sağlarlar, hem gelecek güvencesini sağlarlar. Söz gelimi mesela şöyle bir şey, ilginç bir şey daha var. Yani eğitimle ilgili mesela söyleyecek olursak, yani o sistemin bir parçası olduğu için bunu söylemeden geçemeyeceğim. Özel okullara izin verilmesi devlet tarafından daha 3-5 yıllık falan bir hikaye. Yani Kore'de daha öncesinde özel okullar falan yoktu. Bütün okullar devletin himayesinde, devlet okulu. Özel okulların açılmasına izin verildi ama özel okullardaki öğretmenleri Milli Eğitim, yani kendi eğitim bakanlıkları tayin ediyor. Özel okulların öğretmen seçme gibi bir şeyleri yok, lüksleri yok. Milli Eğitim programı uygulanır. Öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilir. Ve çok ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Maaşlar da devlet tarafından, özel okul olmasına rağmen. Özel okulların oradaki mantığı işte binayı tutacak, koordinasyonu sağlayacak, sistemi işte devamını sağlayacak falan. Ama bir numaralı şeyi öğretmen kesinlikle ve kesinlikle tartışmasız devlet tarafından gönderilen öğretmenler. Bu
Ben bir
çok
şey
enteresan
hatırlıyorum.
bir.
Bir atasözü mü ya da bir gelenek miydi tam emin değilim. Öğretmenin gölgesine basmamak diye bir şey vardı. Öyle bir şey yok.
Yani olabilir. Yani
Brezilya ünlü
öğretmenle
bir
ilgili
hoca
çok yok.
anlatmıştı. Buradan
Evet.
yazarsa bana hatırlatır. Çok sevinirim. Öyle bir şey vardı.
Biz de bir dönem tabii Ertan Hocam da sağ olsun, Umi Hocam da sağ olsun. Koleje dersi almıştık. Koleli öğretmenlerimiz olmuştu yani. Biliyoruz bazılarını isimlerini. Bu
Ama
arada
sizin
benim şu ilginç.
öğrenciniz de.
Türkiye'de gençlerde inanılmaz bir Kore ilgisi var. Yani
Ama sadece
işte
Türkiye'de değil,
ama Türkiye'de
dünyanın
yani
her yerinde.
Türkiye'de çok farklı bir ilgi ben görüyorum bunu. Yani işte en son ben 2 yıl önce, 3 gün önce kongrezimde bir konsere gitmiştim. Yani
Şey, şey
3500
var.
K-pop 300 de
İnanılmaz bir
2500
konsert o.
içeride vardı. Yani inanın bir o kadar da dışarıda vardı. İnanamamıştım. Siz de
Doğru.
orada bulunuyorsunuz hocam. Yani bu ilgi nereden geliyor? Sizin sonuçta bölümleriniz şu anda var.
Yani müthiş. Yani Kore ile ilgili hani genç. Şimdi şöyle, yaklaşık bunun 2000'li yıllarda başlayan bir şey. Yani 2000'li yıllar neden? Çünkü 2000 yıllar böyle ciddi bir kırılma Kore'de. Yani 2000'le başlayan Kore markasını, marka değerini yükseltebilmek için birçok yönde, birçok şeyden Kore adını desteklemek için politika üretiyor Kore devleti. Önlerinde çok iyi bir şey var. Sıçrama tahtası vardı 2000'li yıllarda. 2002 Dünya Kupası. Yani Kore-Japonya Dünya Kupası 1988 olimpiyatlarından sonra Kore'nin çok güzel çok iyi kullandığı tanıtımlarını yapabilmek açısından, o marka değerini üst, yani Kore markası birazcık yukarılara taşıyabilmek açısından çok güzel bir fırsattı. Burada Kore müziği, Kore filmi, Kore dizileri, işte Kore yemeği, yani hani Kore kültürü diyelim. Yani Kore kültürü tüm dünyada Kore tanıtımını yapabilmek için bir devlet politikası olarak desteklendi. Şimdi ama mesela işte bu sene işte bir film çıktı, bir Parazit diye bir film çıktı. O 92 yıllık o Oscar tarihinde ilk kez İngilizce dışında bir film ödül aldı. Bu da Kore filmi oldu. Bu çok tesadüfi değil. İşte Psy diye bir şarkıcı çıkıyor. İşte şeyi hatırlarsınız,
Gangnam
Gangnam Style. Hatırlarsınız onu. Tüm dünyaya Gangnam Style, Gangnam neresi diye sorsanız kimse bilmez. Gangnam nedir diye biz sorsanız kimse bilmez.
Ben biliyorum.
Ama tabii
Öğren.
sizler biliyorsunuz değil mi? Yani şöyle Gangnam Seul'ün en merkezi yerinde işte ticaretin böyle kalbinin attığı işte Kore ticaret merkezinin falan yer aldığı böyle dünyadaki bütün böyle hani markaların bulunabileceği İnanılmaz bir semt. İnanılmaz bir semt. Ve burası tüm dünyaya tanıtılacak çok önemli bir şeydi aslında.
Doğru.
Yerdi. Oradan çıkarak Gangnam tarzını aslında birazcık eleştiren bir şarkıdır o. İşte Gangnamlar biraz işte hoppozikte olurlar, işte kadınları şöyledir böyledir falan diye öyle bir şarkıdır o. Dolayısıyla ama bu da tesadüfi değil. YouTube'da 1 milyarın üzerinde ilk kez tıklama olan şey
Doğru.
Sayın Gangnam şarkısı oldu. Bakınız bu da enteresan.
Tabii.
Şimdi bunların hiçbir tanesi tesadüfi değil. Arkasında bunların inanılmaz bir devlet desteği var. Ve burada ben geçen sene gittiğim zaman orada bu mentor yani bu şarkıcılara mentörlük yapan bir kişinin bir işte özel konferansına katıldım tesadüfen. Biz diyor bunu yapmak zorundaydık diyor. Biz hani sonuçta baktığınız zaman müthiş bir Amerikan kültürü etkisi var. İşte o işte 1980'lerdeki şeyi işte o Vietnam'ın ilk açıldığı zamanı falan düşünün. İşte Coca-Cola kültürü işte Vietnam'a girdi falan gibi böyle konuşuldu. Coca-Cola kültürünün üzerine o söz işte Amerikan kültürünü birazcık böyle kenarından köşesinden bulaşıp da onu birazcık benzer politikalar üreterek Kore'yi arkasına film desteğini, müzik desteğini, dizi desteğini, yemek desteğini alarak Kore'nin bütün markalarını ve imajını düzeltme politikası. Bu çok yani çok böyle hani temelde çok böyle zor anlaşılacak bir şey değil. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben Samsung'un Erdem Bey katılacaktır bana. Samsung'un cep telefonu piyasasına girdiği zaman ilk buraya atanan CEO'nun gazeteye verdiği demeci çok iyi hatırlıyorum. O zamanlar Panasonic'tir, Ericsson'dur, işte ne bileyim Sony'dir,
Evet.
Nokia'dır falan. Onlar böyle silip süpürüyor piyasayı. Samsung diye bir şey girdi piyasaya. Adam şey dedi, göreceksiniz yakın zamanda en çok Türkiye'de telefon satan firma biz olacağız dedi. Ben o zamana kadar Kore'nin içinde olan birisi olarak ya hadi canım dedim yani. O kadar Nokia'ları falan nasıl sildi süpürdü. Ama bakın bu da tesadüfi değil. Bu da yaklaşık 2000'li yılların hemen öncesi. Yani 96-97 o cep telefonu piyasasının ilk böyle yeni yeni hareketlenmeye başladığı zaman. Dolayısıyla bir merkezden hiyerarşik olarak iyi yöneten bir kurumun kurumsal yapının alt kadrolarının kurumun başına inanmasından başka bir şey değil. Bakın Kore'de çok enteresan bir şey var. Bu şeyi izleyiciler yani sizler de şey diyebilirsiniz. Feng Shui diye. Çin'de Feng Shui. Kore'de Pung Su diye geçer bu. Pung Su Jiri diye geçer. Yani ben işte bir ebeveynim vefat edince o ebeveynimin mezarını çok öyle bir iyi yerde yapayım ki yani genel mezarlıklar var Kore'de. Ama hal vakti yerinde olanlar da dağda tepede falan böyle iyi yerlerden arazi kapatırlar. Orayı ebeveynlerine mezar olarak şey yaparlar. Ama burada o Feng Shui'yi yani Pung Su'yla eğer iyi yere gömerse ebeveynini gelecekte iyi bir kader onu bekliyor diye düşünüyorum. Bakın
Hocam
bu
yani ben buyurun
doğrudur
pardon.
yanlıştır
Yok yok pardon.
tartışılır. Doğrudur yanlıştır tartışılır. Ama bunun arkasında bir şey var. Bunun arkasında psikolojik bir dayanak var. Yani ben büyüğümden ölmüş olsa bile onu meftaya doğru düzgün bir yere, iyi bir yere gömeyim ki ben onun enerjisinden faydalanayım. Bakın bunlar rastlantısal şeyler değil. Bunlar böyle çok tesadüfi de olmuyor. Yani gidip bir yerden doğru düzgün işte benim halim vaktim yerinde ben param var ev alacağım. Hayır. Sana şans getirecek yerden ev alman lazım. Senin kaderini oturacağın yer belirler. İşte ben birisiyle evlenmek istiyorum. Olmaz. Bakalım bir aile seceresine bir bakalım bir. Hani sana uygun mu? Ailemize uygun mu? Geçmişi soy beraberliği var mı? Akrabalık var mı? Falan. Şimdi dolayısıyla bunların hepsinde ve Korelilerin bila istisna bugün yaklaşık 50 milyonu geçti. 52 milyon Kore. Hatta Kuzey Kore'yi de ekleyelim bunun içerisine. Yaklaşık 80 milyon Kore Yarımadası'ndaki tüm Korelileri eklediğimiz zaman bila istisna tamamı bunların bu geleneksel şeylere, bu kültürel kodların tamamına inanmış kendisini adamıştır ve buna göre yaşamaktır. O bakımdan hani şeyde işte koronadaki başarı ya da işte ekonomik olarak başarı ya da işte ne bileyim vay parazit nereden çıktı ya falan gibi düşünenlere işte ben hani bu perspektiften bakmalarını tavsiye ediyorum. Yani bakış açısı aynı olursa yani bu perspektiften bakıldığı zaman Kore'nin kodları çok rahat çözülebiliyor. Bir de mesela burada şunu da söylemek istiyorum. Erdem Bey siz bir şey söyleyecektiniz ama
Yok yok,
hemen
lütfen.
şunu da söyleyeyim. Kore yaklaşık işte bildiğim kadarıyla 203 belki 204 resmi olarak tanınan ülke var değil mi? Tüm dünya. Kore bu kadar ülkelerin içerisinde hani birazcık hani Türkiye açısından bir Türk olarak Türk'ün bakış açısıyla Kore'ye hani siz dediniz ya Kore kültürüne nasıl bakıyoruz? Niye bu kadar böyle sempatik geldi falan diye bize çok benziyorlar. İnanılmaz benziyorlar. Dünya üzerinde o 202 ya yani iki yaklaşık 200 ülkeden bize benziyor. İşte Azerbaycan zaten soydaşımız aynı kanı taşıyoruz. Onlar da Türk. Onları çıkarın işte Kıbrıs'ı çıkarın falan. Onların haricinde dünya üzerinde bize en çok benzeyen millet. 5. yüzyıla kadar giden burada bizim kültürel beraberliğimiz var ve DNA'larımızda da bilmiyorum hani bununla ilgili bir inceleme yapılması lazım ama DNA'larda bu DNA kodlarında da inanın bir benzerlik olabilir. O bakımdan mesela Kore'ye giden herkes buraya etkilenip döner. Neden ne biliyor musunuz? Ya adamlar işte yani çekik gözlü, orada da güneş doğuyor, orada da ay var, orada da arabalar var. Orada... Ama her şeyi bize benziyor. Her şey bizim gibi. Her şey büyüklere saygıdır, küçüklere sevgidir. İşte ne bileyim büyükler mesela daha öncesinde dedelerimizin zamanını düşünün. Ceplerinde şeker taşırlarmış. Yoldan geçen çocuklara dağıtabilmek adına. Köyde olsun, kentte olsun. Orada da aynısı. Yani büyükler ceplerinde şeker taşır. Yanlarına bir küçük geldiği zaman ben kızım ilk oraya gittiği zaman 2 yaşındaydı. Buraya 3 yaşında geldi. 2001 yılında gittik. 2002 yılında buraya döndüğümüzde 1 yıl kızım Kore'de kaldı. Türkçesinden önce Korece konuşmaya başladı. Orada bir kreşe göndermiştik. Ama inanır mısınız? Bakın o çocukluk hayali ve hatta bebeklik hayaliyle kurduğu Korelilerin kızımın kafasındaki imaj bugün hala yaşıyor. O zamandan bu zamana sadece bir kez gitti Kore'ye. Ama inanılmaz bir Kore imajı var. Kore'yle çok sempatik bakıyor. Orada kurulan altyapıdır diye ben düşünüyorum. O bakımdan hiçbir Koreli bir Türk'ü gördüğü zaman buyurun nereden bir şey söyleyeceksiniz.
Çok çok doğru hocam. Yani çok güzel şeyler söylüyorsun. Ben de en son gittiğimizde Kore Savaşı'nda işte orada kurulan Kore İlkokulu. Türk İlkokulu değil mi hocam?
Evet.
Yani oranın mezunu öğrenciler gelmişti mesela. Cumhurbaşkanı
Çok duygusal.
karşılamaya. Yani gerçekten
Evet.
çok güzel güzel anlardı. Bizdeki gibi metroda, otobüste büyüklere yer vermesi dediğiniz gibi. Gelenekler, görenekler çok benziyor. Bizim bu programdan bir kere daha yapmamız lazım herhalde hocam. Çünkü çok ilgi de çekti. Zaman da
Seve
yayıldı. Son olarak hocam şunu
seve.
sormak istiyorum. Yani
Buyurun.
bu Covid'deki başarı bundan sonraki güç dengelerinde ekonomik anlamda Kore'ye bir hem ekonomik anlamda olsun hem siyasi anlamda hem jeopolitik anlamda Kore'ye bir etki eder mi dünya genelinde? Ne düşünüyorsun? Senin
Şöyle.
sorun. Evet, ben de onu merak ediyorum. Yani Avrupa'nın durumu belli şu anda. Amerika ciddi bocalıyor, ciddi sıkıntı yaşıyor. Ekonomik olarak da, sosyal olarak da ve ileriye dönük de birçok tahribat yaşanıyor. Ama Kore, Asya içerisinde de gayet iyi durumda şu anda bu krize bakarak. Bu elini birazcık daha Kore'nin güçlendirir mi İlerleyen dönemde? Zaten hani ciddi bir rekabet içerisinde özellikle belirli alanlarda bahsediyor. Ne olur sizce?
Şöyle aslında yani buna belki hani sosyolojik açıdan bakmak lazım ki bu hani Aysun Hanım sizin alanınıza giriyor. Hani lütfen hani haddimi aşarsam beni bağışlayın. Lütfen hani uyarabilirsiniz ama şöyle bir şey hani sosyolojik açıdan baktığımız zaman Kore müthiş bir şey yaptı. Yani korona aslında Kore'ye yardım etti. Yani korona Kore'nin bir sıçramaya daha ihtiyacı vardı Kore'nin. Artık hani o Erdem Bey, bir de sizin alanınıza gireyim bari. Yani bu işte sanayi 4.0 konusunun üstatlarındandır Erdem Bey. Şimdi onun yanında sanayi 4.0'ı söylemek, hani konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum ama Kore sanayi 4.0 konusunda, nesnelerin iletişimi konusunda çok uzun yıllardan beri ciddi yatırım yapan bir ülke. Yani o sanayi 4.0 prensiplerini inanınız, mesela Seul Büyükşehir Belediyesi'nin Seul'ün merkezinde bir ofis kiralayarak küçük işte hutlar yaparak, yani etraflarını çevirmiş. Orada telefon var, işte bilgisayar var. Merkezi bir yere işte kahve aleti koymuş falan. İnsanların gelir orada ürettikleri, kafalarındaki fikri uygulamaya dönük altyapıyı kurmuş. Her gelen orada çalışabiliyor. Her gelen orada küçük ofis imkanlarından faydalanabiliyor. Dolayısıyla şimdi bakınız, Kore ne kadar örgütlü bir yapıya sahip olduğunu koronayla ispat etti. Aksi, yani karşı tarafı, sizin sorduğunuz soruda işte Avrupa üzerinde, yani sabah Yunanistan'a gitmişsinizdir. Yani Yunanistan'da işte sabah saat 11 olmadan iş yerleri açılmaz. 12'ye kadar çalışırlar. Ondan sonra bir siesta zamanı başlar. Böyle kalkınma olmaz. Kore böyle bir şey yapmıyor. Kore'de gün 24 saat değil. Kore'de gün 24 saatten, yani sanki böyle 48 saat gibi falan yaşanır bir 24 saat. Bunu Koreliler zamanı çok iyi kullanırlar. Koreliler aynı zamanda işte az önce söylediğim bu koronada işte İtalya ile karşılaştırılıyor, İspanya ile karşılaştırılıyor, bir Fransa ile karşılaştırılıyor, İngiltere ile karşılaştırılmaya başlandı. Birçok yazılar çıkmaya başladı bu konuda ve sosyolojik açıdan çok ciddi incelenmesi gereken şey. Ama gelecekte, yani çok kısa bir gelecekte, Kore'nin sanayi 5.0'ın dinamiklerini hazırlayan Kore'nin artık koronayla kendisini dünyaya ispat ettiğini düşünüyorum ben. Yani 5.0, 4.0, 5.0 linkinin dünyadaki en önemli mucitlerinden, en önemli o zincir halkalarından bir tanesinin, hatta birkaç halkasının Kore olacağına inanıyorum ki burada koronayla bunu tespit etti. Bakınız, bu koronayla neticesinde o test kitleri, işte ne bileyim, Çek Cumhuriyeti'ne gönderdiler, işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderdiler. Bilmiyorum Türkiye'ye gönderdiler mi, belki kaçırmış olabilirim, ama işte ne bileyim Peru'ya gönderdiler. Amerika Birleşik Devletleri istedi, yani Trump kendi ağzıyla Kore'den istedi. Oraya gönderiyorlar. Velhasıl toparlayayım, dünyanın değişik yerlerine, Avrupa olsun, Amerika olsun, o test kitlerinden, o işte MERS'le beraber edindikleri deneyim sonrasında ürettikleri test kitleri de tüm dünyaya göndermeye, bunu bedava göndermiyor. Buradan para kazanıyor. Çok ciddi paralar kazanıyor. Ama bir şeyi söylüyor, geleceğini kazanıyor aynı zamanda. Bugünden bir İtalya gibi işte o siestalar, fiestalar, bilmem neler yapmıyoruz biz. Biz çalıştığımız zaman iyi çalışırız. Artı işte marka değerimizin bir kademe ne kadar önemli olduğunu Parazit'le de ben ispat ederim. Gangnam Style'la da ispat ederim. Samsung'umu da kullandırırım. Hyundai'me de bindiririm diye tüm dünyaya bas bas bağırıyor. Artık bundan sonra hani Kore'nin ben çok ciddi sıçramalar yapacağını düşünüyorum. Bakın, dün 2 gün önceki, yani 15 Nisan'daki seçimlerde Kore halkının da şu andaki mevcut iktidarına güvenlerini, olmayan güvenlerini hükümetin bir kez daha eline alarak bundan sonra çok ciddi bir sıçrayış tahtası olarak bu koronayı kullanacaklarını düşünüyorum şahsen.
Hatta bence sağlık sektöründe, sağlık teknolojisinde de Kore'den yine böyle Samsung gibi, LG gibi bir marka çıkması yakındır diye düşünüyorum.
Yani
Aslında
Samsung zaten kendi
yani
biyotek
çok
yıllardır
bilmiyorum.
çalışıyor. Kendi hastanesi var.
Ama herkes biliyor da böyle gerçekten hani cep telefonu deyince Samsung diye saymaya başlıyoruz ya da işte televizyon deyince LG diye. Şimdi belki sağlıkta bir Kore
Çıkabilir.
markası öne çıkmaya başlayabilir
Tabii.
gibime geliyor.
Tabii,
Bir
mesela
dahakine hocam
kimin
yemekleri konuşalım. Bir dahakine hocam
Aa,
yemeklerle
yemekler
konuşalım.
bitmez
Ben
olur.
şeyi merak ediyorum. Biraz biliyorum ama detayını han anlayışı, han kültürü bunu merak ediyorum. Birazcık daha derin öğrenmek istiyorum.
Neyi merak, ben duyamadım Aysel Hanım. Neyi merak ediyorsunuz?
Han, bu her Korelinin hanla doğduğu yani nasıl ifade ediyorlar net olarak bilmiyorum ama biraz onları merak ediyorum. Belki dediğiniz gibi bir Kore programı daha yaparsak.
Tamam, seve seve.
Bütün sorularınıza
bence hocam bir de YouTube'da bir Kore programı yapalım. Bir Koreli misafirlerimizi de davet edelim.
Evet.
Çok güzel olur.
Aynen.
Çok güzel
hocam
olur.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.